Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Sadece 2 saat önce Almanya'nın Münih kentinden İstanbul'a dönmüş oldum ve koşa koşa ofise gelerek bu videoyu çekebilmek adına şu an kameranın karşısına geçmiş bulunuyorum. Vakit kaybetmek istemedim çünkü bana soracak olursanız donanım dünyasındaki en önemli gelişmelerden birisiyle karşı karşıyayız. Nedir bu? Ryzen 2000 serisi 2. nesil işlemci ailesi. 2. nesil kısmı önemli çünkü Ryzen 2000 serisi altında biz hali hazırda Şubat ayından bu yana Ryzen 2400G ve Ryzen 2200G gibi iki farklı işlemciyi zaten biliyoruz. Ama o işlemciler 2000 serisi altında sunulsa bile 1. nesil Ryzen işlemci ailesini temsil ediyor. Şu an önümde duran bu kutuda ise 2. jenerasyon Ryzen işlemci ailesinin yüksek performanslı temsilcileri var. Yani Pinnacle Ridge Quad adını taşıyan yeni nesil yüksek performanslı AMD işlemciler. AMD tarafı diyor ki geçtiğimiz yıl Ryzen işlemci ailesiyle beraber bir evrimleşme serüvenine başladık ve hem yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeler hem de son kullanıcılar tarafından gelen geri bildirimler çerçevesinde Zen mimarisini aldık, eksik kalan yönleri gözden geçirdik, iyileştirmeler yaptık ve Zen Plus mimarisi olarak 2. nesil Ryzen işlemci ailesinde kullanmaya başladık. Şimdi detaylardan bahsedeceğim ama sözü daha fazla uzatmadan önce kutudan çıkartalım işlemcileri, hem onları bir görelim hem de zaten merak ettiğiniz teknik iyileştirmelerden bol bol bahsedeceğim arkadaşlar. 2. nesil Ryzen işlemci ailesi piyasada bu kutuyla olmayacak dostlar ki basın kitini temsil ettiği için kutunun üzerinde zaten Ryzen 2000 serisine yönelik herhangi bir ayırt edici unsur ya da ifadeye yer verilmemiş. Kutunun kendisini açıyorum. Tabii ilk jenerasyon Ryzen işlemci ailesi sıfırdan başlayan 5 yıllık serüvenin sonucunda ortaya çıktığı için biraz daha afilli bir şekilde hayatımıza girmişti ve basın kitleri böyle ahşap kutularla dağıtılmıştı. Bu biraz daha mütevazı olmuş ama tabii ki bizim açımızdan önem arz eden asıl konu işlemciler ve sunacakları performans. Evet, 2. nesil Ryzen 7 masaüstü işlemciler diyor. Ryzen 7 2700X ile birlikte RGB ışıklandırmaya sahip olan Raid Prism isimli yeni bir soğutucu var. Onu da birazdan göstereceğim zaten. Arka taraf ise 2. jenerasyon Ryzen 5 işlemciden bahsediliyor. Onda da yine RGB olmayan statik renkli ışıklandırmaya sahip Raid Spire soğutucu bulunuyor arkadaşlar ki yine onu da gösteriyor olacağım. Ryzen 7 ailesi 8 çekirdek, Ryzen 5 ailesi ise 6 çekirdek ve 12 izlek. 8 çekirdek tarafındaysa 8 çekirdek ve 16 izlek. Önce Ryzen 7 ile başlayalım isterseniz. Kutunun üzerinde yine 2. jenerasyon olduğuna dair bir ifade yer almıyor dostlar ilginç bir şekilde ama tabii ki bilgi notunun yer aldığı kısımda Ryzen 7 2700X yazıyor. 8 çekirdek, 16 izlek, 4.3 GHz maksimum boost frekansı ve 3.7 GHz bas frekanstan bahsediliyor ve içinde entegre bir grafik birimi olmadığı için harici ekran kartı gerektirir diye bir not düşünmüş. Alt tarafta ise soket AM4 yapısında olduğu görülüyor ki geriye dönük uyumluluk var. Yani X370 ya da B350 chipsetini kullanan herhangi bir anakartla bu işlemciyi kullanabilirsiniz. 20 MB büyüklüğünde akıllı tampon belleğe sahip olduğu ve çarpan kilidinin açık olduğu ifade ediliyor ki bunlar yine AMD'nin üzerini çizdiği ayırt edici unsurlar dostlar. Bu açıdan zaten kutunun üzerinde de özellik olarak bu kısım es geçilmemiş. İlk olarak soğutucunun kendisi bizleri karşılıyor ve işlemcimiz de burada. Şimdi işlemciden zaten bahsedeceğiz. Soğutucuya bakalım isterseniz. Şu an soğutucuyla ilgili detayları zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde tabii ki RGB kontrolü için gerekli olan kablolama da verilmiş durumda. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman ilk jenerasyonda kullanılan Raid Max soğutucusuna çok benzeyen bir tasarım anlayışı var ama 3 bölgeli RGB ışıklandırma sistemine sahip olması kasa içerisinde rengarenk aydınlatma isteyen performans tutkunları için daha cezbedici bir sonuç ortaya çıkarmış durumda. AMD'nin yaptığı açıklamaya göre 39 desibellik bir gürültü seviyesine sahip ve yüksek performanslı soğutma ihtiyacını tamamıyla karşılayabilen bir karakteristikte olduğunu görmekteyiz Raid Prism soğutucusunun ki AMD bu soğutucudan bahsederken özellikle XFR 2'den de bahsediyor. Yani Zen Plus mimarisinde ayırt edici temel teknolojilerden bir tanesi bu. Bu ne anlama geliyor? Dinamik olarak frekans ve voltaj kontrolü yapılabildiği için bu soğutucunun sağladığı yüksek soğutma performansıyla beraber AMD'nin ifadesine göre 12 nanometre üretim geometrisinin etkileriyle birlikte artık çok daha yüksek frekans seviyelerine turbo ile çıkılabiliyor dostlar ki yine onlardan da bahsedeceğim sizlere. Doğrudan heatpipe temas tasarımına sahip olduğunu görmekteyiz. Burada bir ufak termal pastamız var. Alt tarafında ise soğutucunun sahip olduğu ısı boruları doğrudan işlemcinin üst kısmına temas edecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Çok sayıda alüminyum yaprağın olduğunu görmekteyiz. Ryzen 7 2700X hem satın alma fiyatı olarak Intel tarafında Core 7 8700K'dan daha ucuz hem de 8700K'da böyle bir soğutucu olmadığı için en nihayetinde tabii $300'ın üzerine bir işlemci satın alması yapan kullanıcı açısından belki soğutucunun $30'lık maliyeti çok fazla anlam ifade etmeyebilir ama toplam satın alma maliyetine bakıldığı zaman yeni bir sistem kurulurken özellikle AMD hem işlemcisinin daha ucuz olduğunu versiyonunu hem kutudan böylesi pek çok kişinin ihtiyacını fazlasıyla görecek bir soğutucuyu hediye ettiğini, dolayısıyla ciddi bir maliyet avantajına sahip olduğunu söylüyor. Soğutucunun kendisini de şöyle kenara koyalım isterseniz. Evet, Ryzen 7 2700X. Evet, bir kurulum kılavuzu var. Okuyan bakan var mıdır bilmiyorum ama meraklısı için yerini koruyor. Ve aynı zamanda yine bir Ryzen 7 etiketimiz var, çıkartmamız var. İşlemcinin kendisi de burada Ryzen 7 2700X arkadaşlar. AMD'nin ilk etaptaki ikinci jenerasyon Ryzen işlemci ailesi için ilk paket çerçevesinde kullanıma sunacağı en yüksek performanslı işlemci. Birinci nesil Ryzen'larda 1700, 1700X ve 1800X vardı ama bu jenerasyonda en azından şu an için 2800X diye bir model yok. Aslında bu da mantıklı. Niye mantıklı? Şimdi Intel'de birebir sınıflandırma yapıldığı zaman Intel'de 8800K diye bir işlemci yok. 8700K ile bitiyor ve sonrasında Extreme Edition serisi aile başlıyor. AMD tarafında da artık 1800X yok. Onun yerine Ryzen 7 2700X var arkadaşlar. 2800X diye bir model görmeyeceğiz gibi görünüyor. Orada tabii ki ikinci jenerasyon Threadripper işlemci ailesi daha etkin rol oynayacak gibi görünüyor sınıflandırma çerçevesinde. 3.7 GHz'lik bir bas frekansı var ve bu frekans turbo ile beraber 4.3 GHz'e çıkabiliyor. Yani 1800X ile Ryzen 7 1800X ile kıyasladığımız zaman arkadaşlar aslında bakılırsa turbo frekansında 300 MHz'lik bir gelişimin olduğunu görmekteyiz. Bu noktada tabii ki öne çıkan bir takım geliştirmeler var. Bunlardan bahsedeceğim ama meraklısı için Ryzen 7 2700X'in önce genel teknik özelliklerine bir bakalım isterseniz. Ne dedik? Ryzen 7 2700X'te 8 tane fiziksel çekirdek var ve toplamda 16 yüzdek desteği sunulmakta. Simultaneous Hyperthreading özelliği sayesinde ya da Simultaneous Multithreading özelliği sayesinde. Bakıldığında yine ilk jenerasyonda olduğu gibi 2 tane core kompleks, yani 2 tane kümemiz var ve her kümede 4 tane çekirdek bulunuyor. Her çekirdek için 512 kilobaytlık seviye 2 tampon bellek ve toplamda paylaşımlı 16 MB büyüklüğünde bir seviye 3 tampon belleğimiz var. Bellek desteği tarafında entegre bellek kontrolcüsü standart olarak 2933 MHz çift kanal bellek desteği sunabiliyor ve işlemcinin sahip olduğu TDP değeri de 105 watt arkadaşlar ki bir önceki jenerasyonla kıyaslandığı zaman 95 watt'tan 105 watt'a bir yükselme durumu söz konusu. Üstelik üretim geometrisi 14 nanometreden 12 nanometreye düşerken temel yeteneklere bakıldığı zaman AMD tarafı özellikle çoklu yüzdek desteğinde Intel tarafından hallice önde olduğunu söylüyor arkadaşlar ve oyun tarafında da artık çok daha rekabetçi bir paketle karşımıza çıkacağını ifade ediyor. Detaylı incelemeyi zaten önümüzdeki hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. O tarafta şu an bir yayın yasağı var. 19 Nisan'da yayınlanacak tüm dünyada incelemeler ki biz de donanım haberi olarak yeni nesil işlemcilerle ilgili detaylı analizlerimizi olarak sizlerle paylaşacağız dostlar. Şimdi arkadaşlar biraz da Zen Plus mimarisinden ve 12 nanometre üretim geometrisine geçilmesinin yarattığı avantajdan bahsedelim. Çünkü buralar gerçekten kritik öneme sahip olan noktalar ve bunları anlamadan birinci jenerasyon Ryzen ile ikinci nesil Ryzen arasındaki farkı anlamak tam olarak mümkün değil. Geçen yıl piyasaya çıkan birinci nesil Ryzen işlemci ailesinde bana soracak olursanız performans handikapı yaratan temel konu tasarım anlayışı içerisinde işlemcinin sahip olduğu birimler arasındaki erişim süresinin gerçekten rekabetçi olamaması. Bunu fark eden AMD aslında Zen Plus mimarisiyle beraber en büyük gelişimlerden birisini özellikle bellek hiyerarşisi içerisindeki erişim sürelerinde sağlamış. Nedir bu? Seviye 1 bellek biriminin erişim süresi %13 geliştirilmiş, seviye 2 bellek biriminin erişim süresi %34 geliştirilmiş ve seviye 3 bellek biriminin erişim süresi de %16 iyileştirilmiş. DRAM tarafında yani bellek tarafının sistem belleği tarafındaki erişim süresinde de %11'lik bir kazanç sağlanmış. Tüm bunlar tek başına performans için yeterli kriterler değil. AMD aynı zamanda Core Complex yani CCX kümeleri arasındaki erişim süresini geliştirirken aynı zamanda işlemcilerin tek çekirdek performansını etki eden en temel konu yani döngü başına performansta da yapılan iyileştirmelerin sonucu olarak %3 kazanım sağlamış. Tabii ki bunun pratik taraftaki yansımalarını yani oyun performansından çok çekirdek performansına kadar olan etkilerini detaylı inceleme videosunda bol bol konuşuruz. Üretim geometrisine bakıldığı zaman yani GlobalFoundries firması tarafından 12 nanometre LP yani Leading Performance üretim süreciyle geliştirilen işlemcilerde AMD tarafı diyor ki üretim tarafındaki avantaja bağlı olarak transistör seviyesinin performansında %10 ila %15 arasında bir gelişim sağladık. Bu da ister istemez temel frekansları arttırmamıza vesile oldu. Kaldı ki kullanıcı tarafındaki avantajlarını yorumlamam gerekirse eğer dostlar 12 nanometre Leading Performance üretim geometrisine geçişle birlikte 300 MHz'lik bir frekans artışı sağlanmış. Yani Ryzen 7 2700X Selefi diyebileceğim Ryzen 7 1800X'e kıyasla turbo frekansında 4 GHz yani 4.3 GHz'e çıkmış durumda. Buna ek olarak temel çekirdek geriliminde, V-Core dediğimiz temel çalışma geriliminde de 50 mV'luk bir düşüş sağlanmış ki burada 14 nanometre ile kıyaslandığı zaman frekansın artışına ek olarak güç tüketim tarafında da bir gelişim söz konusu. Ve tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman tüm çekirdekleri overclock'la 4.2 GHz seviyesine çıkartabilmek de artık pekala mümkün. Bunların dışında tabii ki mimari tarafta yapılan avantajlarla birlikte toplam paket olarak değerlendirecek olursak eğer çok daha gelişmiş bir yapıyla karşı karşıyayız. İkinci jenerasyon yüksek performanslı Ryzen işlemci ailesiyle birlikte. Zen Plus mimarisi aslına bakarsanız Zen mimarisinde gördüğümüz temel teknolojilerin tamamına sahip. Ama buna ek olarak ilk etapta Ryzen Mobile'de kullanılan ve sonrasında Ryzen 2400G ve Ryzen 2200G sınıfı APU işlemcilerde de görmekte olduğumuz Extended Frequency Range 2 ve Precision Boost 2 özellikleri artık yüksek performanslı Ryzen masaüstü işlemcilerde de var. Burada tabii ikinci jenerasyon Ryzen işlemcileri AMD tarafı akıllı, zeki işlemcileri olarak sınıflandırılıyor ve bu sınıflandırma çerçevesinde algoritmik güncellemeler büyük öneme sahip. Nedir bu? Precision Boost 2 ile birlikte artık daha gelişmiş bir algoritma sayesinde daha fazla çekirdek daha uzun süre boyunca en yüksek frekans seviyesini koruyabiliyor. Tabi buradaki frekans farklı dinamiklerle orantılı. Nedir bunlar? TTP seviyesinde limitlerin içerisinde olması, hem elektriksel güç tüketimi seviyesinde limitlerin içerisinde olması hem de aynı zamanda tabii ki çekirdeklerin hangi çekirdeğin ne kadar süreyle yük altında kalacağı da yine algoritma tarafından yorumlanarak birinci jenerasyona kıyasla Precision Boost 2 ile birlikte daha fazla çekirdek daha uzun süre boyunca en yüksek frekans seviyesini tutturabildiği ve orada kalabildiği için toplam performansı da bir iyileşme söz konusu. Extended Frequency Range tarafında da yine 12 nanometreye geçilmesi mimari tarafta daha rafine bir tasarım ve yine yapılan bazı iyileştirmeler sayesinde artık tüm çekirdekler, tüm izlekler aynı anda yük altında kalsa bile Extended Frequency Range sayesinde %7'ye varan oranda ekstra performans kazanım sağlamak da pekala mümkün. Buradaki %7 APC tarafından gelen %3 ve diğer iyileştirmeler sayesinde evet belki bunu toplam test sonucu yansıması olarak %15 daha hızlı bir işlemci gibi düşünmek doğru olmaz belki ama daha hızlı işlemcilerin hayatımıza gireceği anlamına geliyor AMD kanadında. Bunlar önemli özellikler. Bu esnada tabii Ryzen 5 2600X'i de isterseniz kutusundan çıkartalım. AMD'nin 6 çekirdek ve 12 izlek destekli işlemcisi ki bu işlemci de aslında standart olarak 3.6 GHz'de çalışıyor ve turbo ile birlikte 4.2 GHz seviyesine çıkabiliyor. Bu arada tabii ideal koşullar sağlandığı sürece olduğu için AMD tarafı o kısma pek girmese de üreticiler genelde frekanslardan bahsederken gerek bas frekans gerekse de turbo frekansından bahsederken arkadaşlar garanti edebileceği hızlardan bahsettiği için o topa çok fazla girmiyorlar belki ama aslına bakılırsa 3.7 GHz olarak gördüğümüz bas frekanslar tüm çekirdekler aktif ve yük altındayken turbo modu sayesinde 3.94 GHz'leri görebilecek gibi görünüyor ikinci jenerasyon Ryzen işlemcisiyle birlikte ki zaten overclock durumu söz konusu olduğu zaman tüm çekirdekler aynı anda 4.2 GHz seviyelerine ulaşabilecek yeni jenerasyon Ryzen'la birlikte. Çünkü 4.3 GHz turbo frekansından bahsediyoruz ama bu otomatik olarak ulaşılan en yüksek frekans seviyesi 8 çekirdeğin tamamının aynı anda ulaşabildiği frekans seviyesi değil dostlar. Çekirdek sayısı, yük durumu ve ideal koşullarla ilişkili olduğu için orada ancak o seviyeyi overclock'la tüm çekirdeklere yayabiliriz ki AMD zaten 12 nanometre leading performans üretim geometrisi sayesinde yeni jenerasyon işlemcilerde overclock kabiliyetlerinin ciddi şekilde arttığını söylüyor. Evet, RAID Spy soğutucusu Ryzen 5 2600X ile birlikte de bu soğutucu geliyor. Tabii iki soğutucuyu yan yana getirdiğimiz zaman hem görünüm olarak hem de fiziksel yapısının sağladığı o yarattığı etki ve kudret anlamında RAID Prism çok daha dikkat çekici bir tasarım ama sonucunda RAID Spy'de aslına bakılırsa pek çok kişinin ihtiyacını görecek gibi bana soracak olursanız. Tabii ki sıvı soğutma sistemler ve örneğin Noctua'nın daha iyi, daha kaslı hava soğutma sistemleri de arzu edenler tarafından bu işlemcilerle beraber kullanılabilir. Ryzen 5 2600X zaten işlemci seviyesi, işlemcinin genel süliyetinde tasarımsal fark olmadığı için bence çıkarmaya gerek yok arkadaşlar. Altını çizmemiz gereken bazı başka detaylar var. Nedir bunlar? Şimdi 14 nanometreden 12 nanometreye geçildiğini söyledik. Biz genelde üretim geometrisini yorumlarken ya da geçmişten günümüze işlemci dünyasında bu süreçte yaşanırken, bu geçişler uygulanırken genelde die shrink dediğimiz zar boyutunun küçülmesi ve birim alana daha fazla transistör koyulmasından hep bahsederdik ama AMD tarafında 14 nanometreden 12 nanometreye geçişin yarattığı bir die shrink yani bir küçülme, ufalma durumu söz konusu değil. Zaten şu an ekranlarınızda geliyor. Zar boyutu ve transistör sayısını görebiliyorsunuz ki bunu birinci jenerasyon Ryzen işlemcilerle de kıyaslayabilirsiniz. Bu sonuca ulaşacaksınız zaten. Böyle bir durumda AMD'nin amacı verimliliği arttırarak toplam paketteki performans seviyesini enerji tüketimini arttırmadan hayatımıza hıza getirebilmek. Muhtemelen küçülme ile ilgili asıl gelişmeyi biz 7 nanometre üretim geometrisinde Zen 2 mimarisine sahip Ryzen 3 yani 3. jenerasyon Ryzen işlemcilerle göreceğiz ki bakın bu 2. jenerasyon Ryzen işlemci olarak biz bunları anlatıyoruz ama Zen 2 mimarisi yok bunlarda. Zen Plus, Zen artı mimarisi var dostlar. Bunun dışında tabii yeni işlemcilerin tamamı soket AM4 yapısını koruyor. Yani geriye dönük olarak geçen yıl çıkan anakartların tamamıyla kullanabiliyorsunuz ama orada da şöyle bir hassas nokta söz konusu. Şimdi geçtiğimiz sene Ryzen işlemci ailesi piyasaya ilk çıktığı zaman bellek uyumluluğu tarafında özellikle yüksek frekanslı ve düşük erişim süresine sahip olan belleklerde bazı sorunlar ortaya çıkmış ve kademeli olarak BIOS güncellemeleriyle bu sorunların üstesinden gelinmişti. Şimdi yeni jenerasyon işlemcilerle beraber AMD tarafı entegre bellek kontrolcüsü üzerinden çift kanalda 2933 MHz'e kadar çıkabildiğini söylüyor. Fakat burada ince bir detay söz konusu. Eğer 2933 MHz frekans seviyesinde verimli ve stabil olan sorunsuz bir kullanım isteniyorsa anakart tarafında PCB'si 6 katmandan oluşan en az anakartlara yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü fiyat performans oranı ya da ekonomik anakart seviyesinde 4 katmanlı PCB'ye sahip bazı anakartlarda kullanılabildiği için yüksek frekans seviyesinde dostlar zaman zaman stabilite sorunları yaşanabiliyor. O frekans seviyeleri tutturulamayabiliyor. Eğer böylesi bir bellek odaklı yaklaşımınız olacaksa sistemi kullanırken bu detayı bence göz ardı etmeyin. Bunun dışında tabii AMD tarafı 2020'ye kadar en az 2020'ye kadar soket profilini koruyacağını söylüyor. Dolayısıyla ileriye dönük bir geriye dönük uyumluluk olduğu gibi ileriye dönük bir uyumluluktan da bahsedebiliriz. Belli koşullarda bazı zorunluluklar ortaya çıkabilir özellikle yüksek performans seviyesinde ama ekosistemin bu derece güncel tutuluyor olması bence önemli avantajlardan bir tanesi. X470 yonga seti hayatımıza girecek. IO tarafında bir gelişim yok. Yani desteklenen standartlar tarafında çok fazla gelişim olmasa da chipset tarafı biraz daha rafine hale, biraz daha rigid hale getirilmiş durumda. Bence daha stabil bir platform olacak gibi görünüyor ve buna ek olarak özellikle X470 anakartlarda bellek slotları ile işlemci arasındaki traceler, izler ya da yollar diyelim biz onlara daha optimize, daha kısa tutulduğu için aslında işlemcinin bellekle haberleşmesi tarafında da bir takım kazançlardan bahsedebiliriz. Bunları belki santitik testlerde gözlemlemesi çok mümkün olmayabilir. Çünkü bunlar ufak farklar ama sonucunda tüm platform çerçevesinde böyle bir gelişim de sağlanmış durumda. Tabi AMD tarafında depolama teknolojileri de aslında önemli arz eden konulardan bir tanesi. Intel'in Optan bellek teknolojisine son dönemde ciddi yatırım yapmasına bağlı olarak AMD'de de yeni bir konsept var dostlar. Bu konsept çerçevesinde AMD özellikle oyuncuları hedef alıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki pek çok kullanıcıda düşük kapasiteli SSD var yüksek performans için ki sistem orada başlıyor ve bazı uygulamalar ya da belki birkaç oyun orada çalışıyor ama çok fazla oyun oynayan, çok fazla oyunu aynı anda sistemde tutan kullanıcılar aynı zamanda yüksek kapasite tarafında mekanik disk kullanıyor ki Steam kütüphanesi genelde o diskte oluyor ve o disk sistemin aslında zayıf tarafını temsil ediyor. Şimdi AMD'nin geliştirdiği akıllı algoritma sayesinde hızlı olan yüksek performanslı SSD ve mekanik diski sanal bir disk adı altında birleştiriyor dostlar. Bu birleştirmeden sonra da en çok kullanılan algoritma burada kullanıcıyı takip ediyor ve en çok kullanılan, en sık başlatılan uygulamalar ve oyunlar en hızlı sistem kaynağını ki burada SSD'den bahsedebiliriz. Oraya otomatik olarak migrate ediliyor, taşınıyor ve böylece kullanıcı arka taraftaki mekanizmaya çok fazla müdahale etmeden ya da dokunma ihtiyacı hissetmeden arkadaşlar en çok kullanılan oyun ve uygulamalar daha hızlı başlatılabiliyor ki bunu aslında RAM'i de ilave edebiliriz ama RAM tarafına tabii sistemin böylesi bir ambiyansı ulaşabilmesi adına yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyulduğu da açıkça ortada zaten. Toparlamam gerekirse Ryzen işlemci ailesinde piyasaya çıkacak modelleri şu an görüyorsunuz. Birinci jenerasyonla kıyaslandığı zaman bazı modellerin yerini alacak yeni modeller henüz yok ama onlar kademeli olarak zaten çıkacaktır dostlar. Yüksek performans seviyesinde $329 son kullanıcı tavsiye edilen fiyatıyla ki yurt dışı için bu geçerli. Türkiye'de belki $10-15 daha pahalı olabilir diye düşünüyorum. Henüz resmi fiyatlar paylaşılmadı. Ryzen 7 2700X AMD'nin yeni amiral gemi, geniş kitlelere ulaşabilecek yeni amiral gemi işlemcisi olarak piyasada yerini alacak dostlar. Ben halihazırda bazı performans değerlerine sahibim. Sıvı azotla overclock denemeleri de yaptık. Bunlara da sahibim dostlar. Bunları 19 Nisan'da zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Benden şimdilik bu kadar. Düşünüyorum acaba atladığım bir şey var mı? Bu heyecanla belki arada yine hızlı konuşmuş da olabilirim. Mümkün mertebe kendimi frenlemeye çalışıyorum ama çoğu zaman bunu başaramıyorum. Umarım atladığım bir şey yoktur. Zaten eğer atladıysam da lütfen soru cevap kısmında ya da yorumlar kısmında benimle paylaşın. Yorumları okur ve en çok merak edilen soruları yine burada cevaplamaya çalışırım ama performansla ilgili 8700K'dan ne kadar hızlı, ondan ne kadar yavaş gibi soruları sormayın. Çünkü yayın yasağı olduğu için 19 Nisan'a kadar o soruları maalesef cevaplayamıyorum dostlar. Ama bunun dışında teknik olarak mimari seviyede ya da merak ettiğiniz herhangi bir konuda soruları sorabilirsiniz. Onları vaktim olduğunca görebildiğince cevaplamaya çalışacağım. Ben Erdi Özdağ. Benden şimdilik bu kadar. Ryzen 7 2700X, Ryzen 5 2600X heyecan verici işlemciler ve testleri sizlerle paylaşabilmek adına heyecanım şimdiden alevlenmiş durumda. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.